Maliye ve ticaret politikası. Türkiye'de vergi adaletsizliği orta sınıfı ortadan kaldıracak vasıftadır. Memur, küçük çiftçi ve işçilerden yüksek vergiler alınırken, üretimi teşvik etmeyen, üretime yönelmemiş yatırımlardan gerekli vergi alınamamaktadır. Dış ticaret yapanların kaçırdıkları vergi oranı, Türk maliyesinin topladığı vergiden belki de fazladır. Ticaret politikamızın ana prensibi, müstahdilden halkımıza mal ve hizmet akımını taraflar için en yararlı şekilde düzenlemektir. Bu akımı temin eden hizmet süratli ve ucuz olmalıdır. Bu hizmet suni zorluklar yaratılmadan yürütülmelidir. Hizmetin emniyet ve istikrar içinde cereyanı sağlanmalıdır. İş ahlakına azami dikkat gösterilmeli ve her türlü spekülasyon ve borsa oyunlarına son verilmelidir. Halkı soyan tefecilik, karaborsacılık, vurgunculuk ve sahtekarlıklara karşı ibretli tedbirler alınmalıdır. Dış ticaret meselesi. Dış ticaret, bugünkü başıboş milli çıkarlarımıza aykırı durumdan kurtarılacaktır. Milli Dış Ticaret Kurumu adında yeni bir kurum kurulacaktır. Bu kurum, 6 milli teşkilattan seçilecek kimselerle devlet teşkilatından atanacak kişilerden teşekkül edecektir. Dış ticaret, milli ekonomi ve özellikle kalkınmamız yönünden çok önemli bir sektördür. Bu sektör bir yandan üretmiş olduğumuz malları dış ülkelere satıp döviz kazancı sağlarken bir yandan da kalkınmamız için gerekli yatırım mallarını ithalini sağlayacaktır. Liberal kapitalist dış ticaret rejiminde ürünlerimizi dış ülkelere satan kimseleri kontrol etmemiz çok zordur. Bu yüzden çok büyük sermaye kaçakçılığına ve döviz kaybına uğramaktayız. Oysa memleketimizin kalkınması için sermaye ve dövize ihtiyacımız vardır. Kalkınma bir sanayileşme, bir sermaye birikimidir. Sanayileşme ve dolayısıyla sermaye birikiminin gerçekleşebilmesi için ithal edilecek kalkınma malzemesi ve mallarını alabilecek dövize, yabancı ülke parasına ihtiyaç vardır. Dövizimiz ne kadar çok olursa o kadar çok sermaye malları ithal edilebilir. Bu sebeple döviz kaynağımız olan dış ticaretin bir hırsızlık ve kaçakçılık yuvası halinden çıkartılıp kalkınmamıza yarayan bir kurum haline getirilmesi lazımdır. Durumu bugünkü rejimde bir misalle açıklayalım. İhracat yapan bir tüccar, dışarıdaki bir tüccara 10 dolarlık bir mal satmış olmasına rağmen ondan sadece 5 dolarlık bir fatura alabilir. Geri kalan 5 dolarlık kısmı dışarıda bir bankaya veya işe yatırılabilir. Bu halde bir taraftan kalkınmanın dış finansmanını teşkil eden döviz yurda eksik olarak girerken, diğer taraftan da kaçırılmış olan bu 5 dolardan devlet 1 dolar vergi alacak ise bu vergi de alınmamış olur. İsraf ve yardım dilenmek. Memleketimizde bir de israf var. Her alanda korkunç derecede israf var. Memleketimizde israf ekonomisi hüküm sürmektedir. Bunun yanında yabancılardan merhamet dilenmek bizi tiksindirmiyor. Amerika bize versin, Almanya bize versin, Rusya bize versin. Niye versin? Sen de niye yok? Nasıl ki kişilerin birbirleriyle münasebetlerinde bir adam başka bir adama muhtaç olur, devamlı ondan para ister, yardım ister, yardım alırsa, izzeti nefsi yaralanır ve o yardım edenin minneti altında kalır. İnsanın insan olması için her şeyden evvel kendi alın teriyle, kendi kuvvetiyle, kendi emeğiyle yaşaması gerekir. Milletlerin de böyle olması lazımdır. Milli Dış Ticaret Siyaseti. Dünya ekonomisiyle rekabet edebilecek seviyeye gelebilmek için acil tedbirler alınmalıdır. Dışarıdan lüks maddeler ithali yerine sanayimizi geliştirecek yarı mamul ve mamul üretim malları ithal edilmeli, sanayide gelişmiş devletler ile olan münasebetlerimizde milli iktisadın zedelenmemesine azami dikkat gösterilmelidir. Dışarıya para kaçırma gayretlerine mutlaka set çekilmelidir. Türkiye'de Türk insanının emeği ve alın teriyle elde edilen kazançların dışarıya kaçırılması ve bunlara müsamaha göstermek bize göre bir vatan ihanetidir. Biz ithalat ve ihracatın Türklerin elinde bulundurulmasını ve bu imkanı ellerinde bulunduranların vatan ve millete gerçekten bağlı ve gönlünde yabancı başka bir milletin özlemini yaşatmayan insanlar olmasını istiyoruz. İthalat, kalkınma hedeflerimize uygun olarak planlanmalıdır. İhraç mallarımızın mahdut kalemlere inhisar etmesi de bizi düşündürmektedir. Bunun kalkınma planına uygun olarak sayılarının arttırılmasını sağlamak mecburidir. Dış ticaret ödemeler dengesi açığının devam etmesi bizi acil tedbirler almaya sevk etmelidir. Milli istihsalin iç ve dış pazarlarda standart tipler haline getirilmesi, belirli vasıflarda sürülmesi ve kalite kontrolü sağlanmalıdır. İhracatımızın ham madde ve tarım ürünlerinden işlenmiş madde ve sanayi mamullerine dönüşü süratle gerçekleştirilmeli, özellikle Orta Doğu ile ticari ilişkilerimiz bu yönde süratle geliştirilmelidir. Yabancı sermaye her memlekete para kazanmak için gelir. Bunun için ise aradığı şartlar yatırdığı sermayenin emniyeti, kısa zamanda sermayesini amorti etmek ve dışarıya daha çok para çıkartabilmektir. Hiçbir millet başka bir millete iyilik olsun diye yardım yapmaz. Her millet başka bir milletle kendi menfaatlerini düşünerek ilgi kurar ve bu ilgiyi sürdürür yahut keser. Yabancı sermayeyi bu gözle görmek ve buna göre tedbirler almak gerekir. İlk dikkat edilecek husus, yabancı sermaye ile birlikte siyasi nüfusunda girmesini önlemektir. Yatırılacak sermaye, üretimi artıracak olmalıdır. Bunlar tam olarak sağlandığı takdirde yabancı sermayeden bir süre faydalanmak zararlı değildir. Bugün milletler arası karşılıklı menfaatler, karşılıklı yardımlaşma imkanlarını da beraberlerinde getirmektedir. Gelişme çabasında olan memleketler, kendi hürriyet ve istiklallerinden en küçük bir taviz vermeden bu yardımlardan faydalanabilmektedirler. Türkiye'de elbette ki aynı şekilde faydalanma yoluna girecektir ve gitmelidir de. Ancak bu muazzam borçların Türk nesillerine miras bırakılan ağır bir yük halini almaması için üzerinde bilhassa durulması gereken hususlar vardır. Bunları şöylece sıralayabiliriz. 1. Borçların faizleri, taksitleri ve ödemesiz geçecek devreleri memleketimizin iktisadi şartlarına en uygun bir tarzda tespit edilmelidir. 2. Temin edilen kredilerin bir kısmı net döviz olarak verilmekte ve Türkiye bu krediyi istediği memleketten istediği şekilde ithalatla kullanabilmektedir. Bir kısmı ise şarta bağlı olarak verilmekte ve sadece krediyi açan memleketten ithalatın finansmanında kullanılmaktadır ki bu ikinci şekil bir nevi aynı kredi mahiyetindedir. Diğer bir şekilde proje kredileridir. Türkiye bu her üç şekildeki krediyi de kullanırken en ucuz fiyat ve üstün kalite esasını takip etmelidir. Aksi halde alınan kredi Türkiye'ye iki misline mal olur ve böylece dış borçlardan hiçbir zaman kurtulmamız mümkün olamaz. 3. Alınan krediler yıllık ithalat programının bali olduğu rakamla ihracat gelirimiz arasındaki aleyhteki farkın yani açığın kapatılmasında kullanılır. O halde açık verme pahasına yapılan bir ithalata ait program hazırlanırken memleketin ihtiyaçları sıhhatli olarak tespit edilmelidir. Mesela 1995 yılında 665 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. Bunun %44,2'sine tekabül eden 294 milyon dolarlık kısmı ile yatırım maddeleriyle, %43,8'ine tekabül eden 291 milyon dolarlık kısmı ile ham madde ithal edilmiştir. Yani yıllık programın %88'i yatırım maddeleri ve ham maddeler ithalatına tahsis olunmuştur. Mesela 291 milyon dolarlık ham madde ithalatına esas olan ihtiyaç nasıl tespit edilmiştir? Bu rakam ihtiyaçtan fazla mı yoksa noksan mı? Çünkü 1958 yılından beri 16 adet kotada aşağı yukarı hep aynı ithalat yapılmaktadır. Biz o kanaatteyiz ki ithalat programları hazırlanırken memleket ihtiyaçlarının ciddi bir envanterine dayanılmamaktadır. Daima bir evvelki kotadan verilen miktarlar esas alınarak memleketin takribi ihtiyaçları hesaplanmaktadır. Eğer bu ihtiyaçlar sıhhatli olarak tespit edilebilir, ham madde ve yedek parça ithalatının Türk ekonomisinde kullanılma miktarları yakından incelenirse, görülecektir ki her yıl lüzumsuz stoklar yapılmakta ve ihtiyaçtan fazla ithalata gidilmektedir. Yukarıdan beri sıralanan bu üç husus dikkate alınmadığı takdirde, Türkiye'nin yakasını alacaklılar elinden kurtarmasına imkan olmayacaktır. Bu takdirde yarınki Türk nesilleri kendileri için uyguladığımız böyle bir kalkınma planı dolayısıyla bizi sorumlu tutacaklardır. Bu hakikatler karşısında Türkiye için çıkar yol, Türkiye'nin tediye muvazenesini bir an önce tesis edecek, üretimi arttırıcı yatırımlara imkan verecek ithalatın yapılması ve bu çeşit tesislerin kurularak yaşatılmasıdır. Türkiye, üretmekte olduğu ham maddeleri mamul hale getirerek dış memleketlere ihracına imkan verecek yatırımları süratle çoğaltmalıdır. Bu esas miktarlardan sonra alınması gerekli önemli bir tedbire işaret etmek isteriz ki, yukarıda saydığımız tedbirler ancak bu sayede değerlenebilecektir. Şu anda azımsanmayacak bir nispete varmış olan dış borçların hiç değilse, bugünkü durumu ile çok elverişli bir devre için ertelenmek imkanları aranmalıdır. Şayet böyle bir imkan bulunur ve bundan sonraki borçlanmalarda ve ithalat hesaplarında da saydığımız hususlara dikkat edilirse, Türk iktisadının dış borç taksitlerinin tazyikinden kurtarılması mümkün olur. İktidarın mevcut dış borçları uzun vadeli bir ertelemeye tabi tutmak üzere ilgili memleketler nezdinde teşebbüse geçmesini, konsorsiyum çevresinde bu konuyu hiç değilse şimdiden gündeme aldırmasını tavsiye ve temenni ederiz. Kalkınmamız için ileri modern memleketlerden faydalanmak zarureti vardır. Hızlı kalkınmamızı sağlayacak, üretim için lüzumlu şeyleri yapacak tesislerin kurulmasından, yabancı sermaye ve yabancı teknikten faydalanmak gereklidir. Ancak bu gibi hallerde azami ölçüde Türk personel kullanılması zarureti ve en az zarar verecek şartlar içinde olmalıdır. Kar transferlerinin oranı, kurulan tesisin sağladığı üretimin döviz değerinin en çok %10'u kadar olmalıdır. Bir iktisadi kalkınma savaşının sadece dış yardım ve el yordamı ile gerçekleştirilebilmesi mümkün değildir. Her şeyden önce o milletin kendi hedeflerini tespit ederek bu hedefleri gerçekleştirmek için uygulayacağı planlar çerçevesinde dış yardım sağlanması ve bu yardımları ilmi bir görüşte uygulaması gereklidir. Milletler arası karşılıklı menfaat alışverişleri ve yardımlaşmalar tarih boyunca ola gelmiş şeylerdir. Hatta bu yardımlaşmalar birbirine diş bileyen, can düşmanı rejimlerin idaresinde bulunan memleketler arasında dahi olmuş ve ola gelmektedir. Asıl önemli nokta, yardım alan memleketlerin, devlet adamlarının bunu yerinde ve isabetli bir şekilde kullanmaları ve bu gibi müesseselerde milli bağımsızlığın ve milli kişiliğin çiğnenmesine meydan verilmemesidir.